Ayrım 9.
Sayfa 102. Çin ve Hindistan dışındaki DGÜ'de 1980, 4769 milyon dolar ile 1995 yılı 5517 milyon dolar arasında bu kalemde hemen hiçbir artış yok. Bu grup içinde asıl artış Çin başta olmak üzere Hindistan'da olmuş. Artışın büyük kısmı orta gelirli ülkelere ait. 44.3 milyar dolardan 130.7 milyar dolara. Demek ki bu boyutta özel sermaye girişi sağlayan dış borç stoğundaki artışın büyük bölümünü üstlenen OGÜ'de yeni ekonomik düzende bir sıçrama yapamamış. Öyleyse çok çelişik bir tablo var karşımızda demektir. Uzaydan gelen akıllı bir yaratık bu tablo karşısında şu sonucu çıkaracaktır. İşleyen serbest piyasa mekanizması çevreden merkeze faiz ve karları aktarmak yoluyla çevrenin yatırım kaynaklarını öyle kurutuyor ki özel sermaye girişlerinin büyüme yaratması olanağını ortadan kaldırıyor. Tablo 4. GOÜ'nün toplam dış borçları 1970-1995. İlk söylenecek olan yıllar. İkinci söylenecek olan toplam dış borç milyar dolar, borç servisi milyar dolar, üçüncü söylenecek olan. Dördüncü söylenecek olan toplam borç bölü GSMH. Beşinci söylenecek olan toplam borç bölü ihracat. Altıncı söylenecek olan kısa vadeli borç bölü toplam borç. Dördüncü, beşinci ve altıncı veriler yüzde olarak verilmiş. 1970, 62.5, 13.2, 14.4, 117.9, tire. 1974, 128.3, tire. 15.9, 83.3, tire. 1977, 296.2, tire. 25.8, 133.1, 20.7. 1980, 561.4, 118.2, 26.4, 89.0, 25.1, 1986, 1217.6, 116.9, 37.6, 201.7, 14.7, 1987, 1381.0, 124.7, 41.1, 196.5, 14.2, 1988, 1374.0, 125.7, 35.4, 177.7, 15.3, 1989, 1411.0, 123.8, 36.8, 168.0, 16.9, 1990, 1518.5, 143.1, 36.7, 162.0, 18.0, 1991, 1605.9, 142.9, 38.3, 170.3, 18.6, 1992, 1662.2, 167.0, 37.6, 174.4, 19.0, 1995, 2067.7, tire tire tire tire. Kaynak Dünya Bankası World Bank Debt Tables, Cilt 1, 1980 ve sonrası için 1994, 1980 öncesi yıllar için 1986. 1995 için World Development Report 1997. Çevrede gelir artışı sınırlı kalırken dış borçların katlanarak artması sadece çevre değil, dünya finans sisteminin yaşayabilirliği açısından da ciddi bir tehdit olabilir. Buna karşı merkezin ürettiği çözüm ise gerçekten çok akılcıdır. Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve bu yoldan çevrede kurulan yeni sermaye piyasalarının merkezin piyasaları ile bütünleştirilmesi artık temel araçtır. 1980'li yılların sonu ve 1990'lı yılların başından itibaren ileride inceleneceği gibi özelleştirme ve portfolyo yatırımları giderek banka kredilerinin yerini alacaktır. Faiz hatlarının düşmeye başladığı merkez ortamında böyle bir çözüm yeni olanaklar sağlayacaktır. Yeni gelişen çevre sermaye piyasalarındaki spekülatif oyunlar ve yerli para, dolar kurlarının sabitleşmesi teşvik edilerek pompalanan sermaye kazançlarını merkeze aktarırken merkez sermayesi de kar haddini yükseltebilecektir. Öte yandan merkezdeki bölgeselleşme hareketinin dışarıda kalanlar açısından yarattığı ticaret saptırıcı etkileri de buna etkilenmelidir. Bölgesel bloklar kendi üyelerine ek fayda sağlayabilmek için dışarıda kalanlar aleyhine, içeridekiler lehine ayrım yapar. Bloğun büyüklüğü ve ekonomik gücü ne kadar fazlaysa ayrıca ticaret saptırıcı etki o kadar güçlü olur. Başta ABD ile AB olmak üzere tarım ürünleri üzerindeki korumacılık ise özellikle ham madde ihracatçısı en fakirleri vurmuştur. Dokuma giyim maddeleri gibi mamul maddeler ihracatçısı ülkeler de çok elyaflı ürün anlaşmasının getirdiği korumacılıktan ötürü sıkıntıya düşmüşlerdir. KB gelir faktörünün bu denli açıldığı ve dış borçların bu denli büyüdüğü bir ortamda merkezin çevre karşısında kültürel ayrımcılık gibi bir felsefeyi özümlemesine hiç şaşmamak gerekir. 2. 1970'li yılların ikinci yarısında merkez sosyobiyoloji denilen toplum bilimle biyolojinin karışımı yeni bir bilim dalı geliştirmişti. 1930'lu yıllarda Konrad Lorenz, Avusturyalı adlı biyolog ve davranış bilimci hayvanlar üzerindeki araştırmalarında ilginç bir bulguya varmıştı. Davranışlar ve saldırganlık genetik olarak belirleniyordu. Toplumun bunlara etkisi ancak marjinal önemde olabilirdi. 1973 yılı Nobel ödülü. Bu bulgu insan topluluklarına aktarıldığında ırklar arasında davranışların farklı olduğu ve saldırganlığın genetik olarak belirlendiği ortaya çıkıyordu. Bu ise merkezde yer alan toplumlarla çevrede yer alan toplumlarda birey davranışlarının aynı olamayacağını göstermekteydi. Çünkü davranışlar genetik olarak belirleniyor ve ırk farklarını yansıtıyordu. Çan ailesi başlığıyla ABD'de 1994 yılında yayınlanan bir kitapta iki araştırmacı zencilerin beyazlardan daha düşük zeka düzeyinde olduğunu göstererek aynı savı destekliyordu. Sosyobiyoloji birçok çevrede ciddi eleştirilere uğradı. Taşıdığı ırkçı renkler kadar eğitimin davranışları oluşturmadaki etkenliğini reddediyor olması, kabul edilmiş yaygın bir öğretiye dönüşmesini engelledi. Ancak gizli biçimde etkenliğini sürdürdü. Öyle ki çevre ülkelerinin içine düştükleri güçlükler kendileri için olan sayıldı. Bu kez merkezin ünlü düşünürleri arasında bizler ve onlar gibi kültür temelinde bir ayrım yerleşti. Sosyobiyolojinin genetik kökene bağladığı ayrım yapanlar, kültür uygarlık farklarına dönüştürülerek aynı farkı vurgular oldu. Batı uygarlığı ve onun dışında kalanlar gibi bir ayrım, bu kez kültüre dayalı yeni bir ayrımcılığı benimsedi. 1980'li yıllarda çevrenin gerilemesi bu anlayış çerçevesinde olağan bir durum sayılıyor. Merkezin biçimlendirici etkenliği gerekli felsefi temelini buluyordu. Kültürel ayrımcılığın somut bir göstergesi ise Yugoslavya İç Savaşı'nda yaşandı. Bosna Hersek'teki çatışmayı Müslüman-Hristiyan Savaşı olarak algılayan Batı, Boşnakların kıyımına seyirci kaldı. Sanki Huntington'un Soğuk Savaş sonrası dünyada en kanlı mücadelenin kültürel dinsel kaynaklı olacağı yolundaki tezi doğrulanıyordu. Merkezin isteklerini çevreye dayatmak için kullandığı insan haklarına saygı savı da iyice havada kalıyordu. Huntington'un bu makalesi kültürel ırkçılığın içtenlikli bir açıklaması oldu. Kültürel ayrımcılığın ekonomik yaptırımlara Batı, Japonya bunun dışında olduğu için merkez demiyoruz, tarafından nasıl alet edildiğine iyi bir gösterge insan hakları ilkeleri. Fransız devriminden kaynaklanan bu kavram çevreye karşı keskin bir silaha dönüştürüldü. ABD, Çin'e karşı bir uygulama getirmek istiyorsa hemen insan hakları ihlalini gündeme getiriyor ya da AB, Türkiye'yi tam üye adayları listesine almak istemiyor veya bazı kredileri askıya almak istiyorsa insan hakları ihlali bunun gerekçesi oluyor. Çünkü kendileri buna riayet ediyor, çevre etmiyor varsayımı var. Oysa Almanya'da neofaşistler Türkleri yaktığı zaman ilginçtir bu ilke ihlal edilmiş olmuyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Tablo 5. Sanayileşmiş ülkelerin tarife dışı engel uyguladıkları ithalatın dağılımı %. Uygulayan ülkeler. AT. TDE uygulanan ithalatın kaynaklara göre dağılımı %. Olarak. Sanayileşmiş ülkelerden 10.2, GOÜ'den 21.8, ağır dış borçlu ülkelerden 24.9. ABD. Sanayileşmiş ülkelerden 7.7, GOÜ'den 12.9, ağır dış borçlu ülkelerden 14.5. Japonya. Sanayileşmiş ülkelerden 9.3, GOÜ'den 10.5, ağır dış borçlu ülkelerden 9.6. Toplam sanayileşmiş ülkeler, sanayileşmiş ülkelerden 10.5, GOÜ'den 19.8, ağır dış borçlu ülkelerden 21.9. Not: veriler dünya ticaretine giren bütün malların petrol hariç 1981 yılı tartılı olmasına dayanmaktadır. TDE, tarife dışı engel. Tablo 5, çevre aleyhine ayrımcılığın sadece kültür alanında kalmayıp ekonomi alanında da etken olduğuna ilişkin sayısal veriler içermekti. 1980'li yılların ortasında daha merkezde bölgeselleşme kesinleşmezden önce bile tarife dışı engeller yoluyla çevreden yapılan ithalata merkezin korumacılığının yüksekliğini göstermekti. AT12, GOÜ'den yapılan ithalata %21.8, bunların ağır borçlu olanlarından yapılan ithalata %24.9 oranında koruma uygularken, sanayileşmiş ülkelerden yapılan ithalatta bunun oranı sadece %10.2. Oysa Japonya bu bakımdan önemli bir ayrım yapmıyor. Tablo 5'teki verilere göre, ırkçı ya da kültürel milliyetçi hareketlerin şiddet derecesiyle tablo 5'teki korumacılık arasındaki paralellik gerçekten dikkat çekiyor. AT her ikisinde de en ileri, Japonya en geri konumda, ABD ise bu iki ucun arasında yer alıyor. 3. Merkez çevreyi borçlar yoluyla denetime alıp kendi sermayesinin karlılığını artıracak biçimde şekillendirmekte kalmadı. 1990'lı yıllarda siyasal alanda getirdiği yeni dünya düzeniyle tam denetimi aldı. Bunun anlamı şuydu: bir çevre ülkesi merkezin çıkarlarını tehdit etmeye kalktığında karşısında tek vücut olarak bütün merkezi bulacaktı. 1990'da İran petrol gücünü artırmak amacıyla Kuveyt'i işgalini izleyerek siyasal düzeyde yeni dünya düzeninin nasıl olacağı ortaya çıktı. Eski düzende merkeze karşı GOÜ'nün taleplerine aracılık etmekte rol oynayan Birleşmiş Milletler, yeni siyasal düzende hizaya getirilmesi gereken çevre ülkelerine karşı merkezin örgütleşmesine aracılık etmeye başladı. ABD, İngiltere ve Fransa, Irak'a karşı silahları konuştururken askeri harekata ilişkin mali yükü büyük ölçüde Suudi Arabistan ve Kuveyt üstlendi. Merkez yeni bir petrol ambargosu ya da İran Orta Doğu petrollerine egemenliği gibi tatsız olgularla karşılaşmak istemiyordu. Ayrıca durgunluk sürerken ileri teknolojili yeni silahların kullanımı için yeni bir alan açılmış, Doğu bloğunun yıkılışının gereksiz kıldığı pek çok silah için deneme olanağı ortaya çıkmıştı. Bundan Kuveyt ve Suudi Arabistan'a düşen mali yükün büyüklüğü bu ülkeleri neredeyse iflasın eşiğine getirdi. Yıllardır sermaye ihraç eder durumdan dünya piyasasından borç arar duruma düştü. Bu arada Türkiye 20-30 milyar dolar arası tahmin edilen ve hala etkisi hem ekonomik hem toplumsal hem siyasal düzeyde süren zararları üstlenmek zorunda kaldı. Ancak CNN'de savaşı günün sanal gerçeklik İmgeleriyle seyreden dünya, merkezin silah gücünün düzeyini anladı. Bu arada geçmişte Sovyet silah gücünün çok şişirilmiş olduğu gerçeği iyice görüldü. Merkezin silah sanayine akan körfez şeylikleri kaynaklarına rağmen 1990'lı yılların durgunluğu atlatılamadı. Ne de aynı çerçevede Somali ile yapılan silahlı müdahale ya da Bosna katliamı için girişimler bir yarar sağladı. Durgunluk atlatılamasa da batılı şirketlerin etnik ayrımcılıkla sarsılan bölgelere silah satışlarındaki artışlar dünya barışını tehdit eder noktaya geldi. Ne var ki kültürel ayrımcılık bunun önemsenmesine imkan vermezken büyük çapta silah ihraç eden ülkeler, başta ABD, Fransa, Rusya bu aymazlığın semeresini topluyorlar, kendi aralarında çekişmekten de geri kalmıyorlar. 3. GATT Uruguay Rant'ta varılan anlaşma. Merkezde eşitliğin sağlanması ve çevreye karşı teknoloji tekelinin güçlenmesi. ABD küreselleşmeyi pürüzsüz yürütmek istiyor. Şirketlerin sermayelerin önündeki engeller kalkmalı, rekabet koşulları eşitlenmeli, devlet tekelleri özelleştirilmeli, devlet destekleri yok edilmeli ve devlet küçülmeli. Öyle ki sermaye kar planlarını küresel düzeyde yaparken devletlerin müdahaleleriyle karşılaşmamalı ve tabii kendisinin rekabet üstünlüğü olan alanlarda bütün kapılar öncelikle açılmalı. ABD'nin bu amaçla GATT çerçevesinde başlattığı Uruguay Round görüşmeleri 1986 çok fırtınalı, çekişmeli oturumlarda 7 yıl sürdükten sonra yine ABD'nin 15 Aralık 1993 son tarihtir tehdidi üzerine 1993 sonunda tamamlandı. Anlaşma 117 GATT üyesi için önümüzdeki yıllarda uluslararası ticari ilişkilerin temel ilkelerini saptadığı gibi bu ilkelere uyulmasının gözetilmesi ve taraflar arası uyuşmazlıklarda yargıçlık yapma görevini de ihmal etmiyor. GATT'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne dönüştürülmesi yoluyla bu işlevleri yerine getirilebilmesini hedefliyor. GATT 1947'de geçici bir forum olarak başladığında 2. Dünya Savaşı sonrası yıllarda uluslararası ticari ilişkilerin giderek özgürleşmesini hedefliyordu. Ne var ki savaşın getirdiği yıkım dönemin merkez ülkeleri ayağının ikisini yani Batı Avrupa ve Japonya'yı Sovyet tehdidine karşı güçlendirme gereğini göz önünde tutmaya gerektirdi. ABD ise dünyanın en büyük ekonomik gücü olarak hoşgörülü davranıyordu. Bu nedenle tarım ve hizmetler kapsam dışı bırakılmış, serbestleşmiş sanayi mamulleri hedeflemişti. Bu alanda dönemin gümrük vergilerine dayalı ithalat korumacılığı izleyen görüşmelerde giderek azaltılmış fakat bu kez tarife dışı engeller denilen yeni bir korumacılık 1970'li yıllardan itibaren devreye sokulmuştu. Ayrıca hizmetlerin ticari ilişkilerde payı giderek artarken bu alan uluslararası bir düzenlemeden yoksun kalıyordu. Tarım alanındaki ABD-AT, ABD Uzak Doğu çekişmesi ise üreticilerin sokak gösterilerine katılımıyla ve AT-12'nin ortak tarım politikasının kendisinin bile zor inandığı reform girişimleriyle TV programlarını renklendiriyordu. Bu son iki alanda temelde ABD'nin rekabet gücü tartışmasız bir numaraydı. Sonuçta merkez kendi içinde kozlarını eşite yakın biçimde paylaştı, ticaret savaşı şimdilik belirli kurallarla sınırlandı. Çevreye ise kırıntı halinde nimet, ağır taş bloklar halinde küffetler geldi. Hindistan Büyükelçisi BK Zuchi GOÜ için aldıklarından fazla vermek zorunda kaldılar diyordu. 1. Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nce yapılan bir çalışmaya göre önümüzdeki 10 yılda GATT Uruguay Round Anlaşması dolayısıyla getirilen serbestleşme dünya ticaretini %10 artırırken gelirde 260 milyar dolarlık artış olacak. Bunun 80 milyarı Japonya'ya giderken AB 15'e 70 milyar dolar, ABD'ye 75 milyar dolar düşecek. Yani 260 milyar doların 225 milyar doları merkezin 3 ayağı arasında paylaşılırken çevreye dünya nüfusunun %84.5'ine 35 milyar dolar kalacak. Dünya sahnesindeki aslanlar savaşında kuzuları düşene olağan saymak gerekiyor. OECD hesaplarına göre dünya ticaretine katkı yılda ortalama 213 milyar dolar, yani yukarıdaki tahminden daha az. Ayrıca eğer sanayileşmiş ülkeler taahhüt ettikleri serbestleşmeyi yerine getirirlerse yıllık GSMH artışı çevrede 29 milyar dolar, eğer kendileri de bu serbestleşmeye katılırsa 86.4 milyar dolar olacak. ABD yetkilileri Uruguay Round görüşmelerinden en çok gelişmiş değil, gelişmekte olan ülkelerin yararlanacağı savında. Ancak bir noktayı da eklemeyi ihmal etmiyorlar. GOÜ'nün şikayetlerinin meşru temeli bu anlaşmanın kendilerine bir oldu bitti olarak sunulmuş olmasıdır diyorlar. Anlaşılamayan olguysa merkezin kozlarını paylaşmak için 7 yıl sürdürdüğü savaştan üstelik kendisi için bir oldu bitti niteliğindeki anlaşmadan çevrenin nasıl en kazançlı grup olarak çıktığı. 2. Bu tür rakamsal tahminlere dünyanın bu denli hızlı ve öngörülemez biçimde değiştiği bir ortamda fazla iltifat etmek çok anlamlı olması gerek. Bu açıdan yeni anlaşmayla nelerin getirildiğine bakıp buna göre karar vermekte yarar var. Tarım ürünleri. GATT anlaşmasını tümüyle içerilen tarım ürünleri için getirilen hükümler 1 Temmuz 1995'ten itibaren merkez için 6 yıl, çevre için 10 yıllık bir sürede yürürlüğe girecek. Bu süre sonunda 1986-90 temel yılına göre ihracata verilen mali destek %36, mali destekle yapılan ihracatın miktarı %21 oranında azalacak. Mali destekler toplam değil, tekil ürünler üzerinden ayrı ayrı indirilecek. Aynı şekilde iç pazarda üretime verilen destekler de indirilecek. Tarım pazarları ithalata açılacak. İthal yasakları, gönüllü ihracat kotaları, değişken gümrük resimleri gibi tarife dışı engeller 1 Temmuz 1995'e kadar aynı korumayı sağlayan gümrük vergilerine dönüştürülecek ve izleyen yılların merkez için 6 yıl, çevre için 10 yıl sonunda sırasıyla %36 ve %24 oranında indirilmiş olacak. İleriki yıllarda gümrük vergileri yükseltilemeyecek. Böylece Uzak Doğu'nun pirinç ve et pazarları ABD ürünlerine açılırken ABD pazarını pek çok üründe açmak zorunda kalacak. Üretime ve ihracata mali desteklerin azalması sonucu tarım ürünlerinin fiyatları iç ve dış pazarlarda bir miktar artacak. Ürün ihracatçıları bu artıştan kazanırken ithalatçıları kaybedecek. Ancak tarım pazarlarındaki açıklık yine de sınırlı kalacak. Çünkü ithalata sağlanması gereken en düşük açıklık başlangıçta tekil ürünlerde toplam iç tüketimin %3'ü, izleyen yıllarda %5'i ile sınırlı. Devletin iç üretime yaptığı destekler 1986-88 yılına oranla %20 oranında azaltılacak ama 1986'ya kadar yapılmış indirimler göz önünde tutulacak. Üretimi kısmak için çiftçiye verilen doğrudan destekler indirime tabi olmayacak. Aynı durum doğanın korunması, ürün sigortası, tarım hizmetleri ya da doğal felaketler için verilen desteklerle de geçerli. Dokuma giyim. Yıllık üretim değeri 240 milyar dolar tahmin edilen bu kalemin en büyük üreticileri çevre ülkeleri ve Avrupa ülkeleri. Son 40 yıldır dünya ticareti çok elyaflılar düzenlemesi, Mut-Fiber Anlaşması çerçevesinde merkezin çevreye açtığı kotalarla yürütülüyor. 1 Temmuz 1995'e izleyen 10 yıllık sürede kotalar ortadan kalkacak, gümrük vergileri de azaltılacak. Eğer kotaların kalkması üzerine merkez ihracatçıları İtalya, Fransa gibi çevreyi yeni teknoloji yaratarak rekabet yoluyla pazardan tasfiye etmez ya da Uzak Doğu'nun yeni devleri Çin, Güney Kore, Tayvan üstün ticari becerileriyle hem merkeze hem çevreyi pazar dışı bırakmazsa kotaların kalkması çevre açısından olumlu bir gelişme sayılmalıdır. Bir hesaba göre kotaların kalkması ABD'nin dokuma ithalatını %20.5, giyim eşyası ithalatını %36.5 oranında artıracak. Kendisi büyük üretici olan Avrupa'nın bu boyutlara yakın ithalat artışına boyun eğip eğmeyeceğini ise zaman gösterecek. Diğer sanayi mamuller, merkezin tarım araç gelişleri, tıbbi araç gelişler, çelik, bira, damıtılmış içkiler, ilaçlar, kağıt, oyuncak, mobilya üzerinden aldığı gümrük vergileri tümüyle elektronik ürünler üzerinden aldıkları %50-%100 arasında inecek. Oysa çevre için böyle bir yükümlülük yok. Merkezin daha çok kendi arasındaki ticarete konu olan bu ürünler böylece serbest ticaret şartlarında mübadele edilir olacak. Bu kalemlerden sadece çelik ve oyuncak çevrenin önemli ihracat kalemleri arasında yer almaktı. Bütün sanayi mamullerin ihracatında verilen mali destekler merkez tarafından hemen en az gelişmiş ülkeler tarafından anlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen 8 yılda diğer GOÜ tarafından 2 yıl içinde kaldırılacak. Mal ticaretinde çevrenin merkez karşısında toplam kazanç ve kaybının ne olduğuna en iyi gösterge şu. Sanayileşmiş merkezden kaynaklanan ithal mallarında gümrük vergisi indirimi ortalama %38, orta derecede gelişmiş ülkelerden kaynaklanan ithal mallarında %33, en az gelişmişlerden gelenlerde %18 oranında olacak. Yani çevreye oranla merkezin kazancı bu rakamlara göre daha fazla olma yolunda. Entelektüel haklar, patent ve telif hakları. Uruguay görüşmeleri sonucu entelektüel hakların korunmaya alınması, merkezin başta AB, ABD ve Japonya olmak üzere en büyük kazanç, çevrenin ise en büyük kayıp alanı olabilecek gibi gözüküyor. Nedeni şu, son GATT anlaşmasına dek GOÜ, merkezin buluşlarını çeşitli biçimlerde ele geçiriyor ve yeni teknoloji ürünü mallar alanında rakip olarak piyasaya çıkabiliyordu. Böylece teknolojiyi geliştirmenin maliyetine katlanmadıkları için bir maliyet avantajı sağlıyor, ucuz emek buna eklendiğinde bu avantaj iyice büyüyebiliyordu. Taklit süreci Japonya gibi bir teknoloji devini yarattıktan sonra Uzak Doğu'da diğerleri devreye girdi. Çin, Güney Kore, Tayvan. Türkiye de bu kervana katıldı. Bu avantaj yalnızca dünya pazarında rekabet gücü vermekte kalmıyor. İç pazarda da düşük ürün maliyeti geniş kitleyi tüketici konumuna getirebiliyordu. Bunun herhalde en önemli olduğu alan ilaç sanayi. Yeni düzenlemeye göre bilgisayar programları 50 yıl, patentler ve telif hakları 10-30 yıl arasında korunuyor. Yani çevrenin yeni teknoloji aynı zamanda markalar ve modeller alanlarında taklit yoluyla bir atılım yapabilmesi bu süreler içinde olanaksızlaşıyor. Teknolojiyi yaratanlar çok uzun yıllar boyunca tekel gücünü elde tutabilecekleri için yeni ürünlerin fiyatı yüksek kalacak. Tekel gücünü kıracak yeni firmalar ortaya çıkamayacak. Çevre bu alanda devre dışı kalacak ve bu yüksek fiyatlı ürünleri kullanmaktan başka seçeneği olmayacak. Dünya ticaretini serbestleştirmek için yola çıkan Uruguay Round görüşmeleri aslında bu yola sağlanan çevre kazançlarının değerini ortadan kaldırmış oluyor. Örneğin muz ihracatçısı bir Afrika ülkesinin tropikal ürünler için %40'a çıkan gümrük vergisi indiriminden yararlanması mümkün. Ancak biyoteknoloji yoluyla bir merkez şirketi her türlü çevre koşuluna daha dayanıklı, verimli ve daha lezzetli bir muz yaratıyorsa kendi ülkesindeki üretim Afrikalı üreticilerin ihracatını ikame edebilir. Afrikalı üretici ise aynı teknolojiyi ele geçiremediği için nitelik ve fiyat açısından gümrük indirimine rağmen pazar dışı kalabilir.